Ayrım 7.
Sonra ansızın yolun sonuna geldiğini fark etti. Durdu kendiliğinden. Yürüdü. Çırçıplaktı. Çıplaklığı tuhafına gidiyordu. Ama bir gören olur diye çekinmiyordu da. Ayakları ince kuma batıyordu ılık ılık. Knox burası dedi. Hatırlıyordu elbet. Arkadaşlarıyla sık sık gelmiş olduğu bu güzel kıyı nasıl olmuştu da hemen tanıyamamıştı. Sevindi. Demek şimdi onları görecekti. Olduğu yerde zıplamaya başladı. Tüy gibi hafifti. Sonra belirsiz bir kaygı girdi yüreğine. Ben memlekete dönmemiş miydim diye düşündü. Dönmemişti demek. Baktı ileride birisi vardı. Yüreği heyecanla çarpmaya başladı. Kimdi acaba? Yoksa Mademoiselle Lawrence miydi? Hilda olmasın? Dört ayak olarak yürümeye başladı. Deniz suları kıyıya vuruyor, havaya savrulan görünmez su tanecikleri çıplak gövdesini ıslatıyordu. İleride sivri bir kayanın üstünde arkası dönük bir kız oturuyordu. Duraksadı. Bu gevşek oturuşu, bu hafif kambur sırtı tanıyordu. Memo da denize giren kız bu dedi şaşkınca. Saçları çözülmüş, omzuna yayılmış. İçi ürpererek iyice yaklaştı. Çekine çekine elini uzattı, çıplak sırta değdi. Kaypak soğuk. Sıçrayarak geri çekildi. Kız yavaş yavaş başını çeviriyordu. Ne tuhaf bir baştı bu. Kızgın bir soluk çarptı yüzüne ansızın. Kulaklarında tanıdık, ürkütücü bir miyavlamanın çınlamasını duydu. Kıpkırmızı. Alev alev yanan gözleriyle karşısında duran, korkulu düşlerinin kedisini tanıdı. O keskin, alaycı gülüş. O sivri, kanlı dişler. O soluk tıkayan kızgın hırıltı. Ellerini uzattı. Ne olursa olsun yakalaması gerekti onu. Boğuşacaklardı çaresiz. Kaçma imkanı olmadığını anlıyordu. Elleri boşluğu taradı. Kedi bir sıçrayışta omzuna tırmanıvermişti. Korkunç ağırlığıyla sırtındaydı. Yere doğru bastırıyordu gövdesini. Kumlara kapaklandığını hissetti birden. Bütün dayanısı gitmişti. Durmadan itiliyordu yere doğru. Yüzü sıcak kuma yapışmıştı. Ağzına kumlar doluyordu. Göğsü alev alev yanıyordu. Soluk alamıyordu. Tıkanıyordu. Kumlar gözlerini dolduruyordu. Kendine geldiği zaman evinde, yatağının içindeydi. Bön bön baktı başucunda bekleşenlere. Önce karısının korkulu, incelmiş yüzünü gördü. Pencerenin önünde yabancı bir adam duruyordu. Hasta bakıcı kız kapının yanında, oğluyla alçak sesle bir şeyler konuşuyor. Kimse bir şey sormadı. O da sesini çıkarmadı. Gözlerini açar açmaz, odadakilerin yüzlerinde belirli bir genişleme, bir gevşeme olduğunu fark etmişti. Elbiselerini çıkarmışlardı. Kolu sıvanmıştı. Damarından iğne yapmış olmalıydılar. Belki de her yanını kaplayan katı uyuşukluk bu iğnenin etkisiydi. En küçük bir ağrı sızı duymuyordu. Kendisiyle ilişiği olmayan yabancı bir kalıptaydı sanki. Gözlerini tekrar kapattı. Konuşmak istemiyordu kimseyle. Doktor olduğunu sandığı yabancı adamın varlığından sıkılıyordu. Morfin miydi yaptıkları acaba? Keşke hiçbir şey sormasalar, bıraksalar onu kendi haline. Bir zaman sonra odadakilerin yavaş yavaş dışarı çıktıklarını fark etti. Sofada alçak sesle bir şeyler konuşuluyordu. Karışık sesler arasında kalın, dümdüz sesiyle oğlununkini ayırt edebiliyordu. Sonra doktora ait olması gereken yabancı bir başka ses. Zihni ağır ağır duruluyordu. Önce her şey burada, yatağında yatışı, o yabancı adam, oğlu, karısı ve ineci kızın hep bir arada, başucunda toplanışı bile olağan görünmüştü ona. Sonra içinden gelen bir ürpertinin her yanını sarmaya başladığını fark etti. Bu burada biter diye mırıldandı ürkekçe. Bu sözü çok eskiden yine böyle bir durumda bir kez daha söylemiş olduğunu hatırlıyordu. Bu iş burada biter dedi tekrar. Dudaklarını ısırdı, duygusuz. Elini yavaş yavaş karnına götürdü. Belirli bir noktaya değinceye kadar cesaretsizce yokladı karnını. Taş gibi sert bir deri. Hafifçe bastırdı tehlikeli yeri. Hiçbir şey duymuyordu. Sonra birden elini çekti. Bir şey olmasını bekliyormuş gibi gerilmişti bütün sinirleri. Bir yerde bir saatin tıkırtısını işitiyordu. İçini çekti. Bekliyordu gerçi bir gün bu başlangıcı. Ama çok gafil anlanmıştı. Vuruş hiç beklemediği kadar can yakıcıydı. Sadece tatsız bir bekleyiş olarak düşünmüştü o bu geçecek üç ayı. Sancıları unutmuş değildi büsbütün ama onların bu kadar insafsız olacağını getirmemişti aklına. Oysa gerçek olanca katılığıyla ve hiç acımadan dikili vermişti karşısına. Nasıl dayanacağım buna dedi umutsuzca. Dayanılmazdı bu acıya. Kurtuluş olmadığını bildikten sonra hele hiç katlanılmazdı. Kendini öldürebilse, bir kurşun sıkıverse beynine. Bütün bunlara boyun eğmektense hepsi bir an sürer. bütün iş tetiği çekebilmekti. Yok, dayanılacak şey değildi bu. Korkuyla hatırladı yol üstündeki umutsuz kıvranışını. O ne sancıydı Tanrım, bir daha imkan yok, belki sağ çıkmaz bir daha öyle bir sancıdan. Ama dayanılıyordu da bir taraftan, nasıl bir güç vardı insanın içinde. O nasıl tükenmez bir güçtü ki son anına kadar insanları yaşamaya zorluyordu. Düşünmek bile istemiyordu şimdi. O acıya katlanabileceğine başına gelmedikçe kimsenin aklı ermezdi. Birden ölüverse kendiliğinden, birden ölse de kurtuluverse. Ne kadar kalmıştı sokakta yuvarlandığı yerde? Bayılmadan önce yanı başında bir arabanın durmuş olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Ama evini nasıl bulmuşlardı? Belki de demin odada gördüğü yabancı adam doktor değildi de o arabanın sahibiydi. Eğer öyleyse sırrını daha bir zaman saklayabilecekti demek. Onun yaşında bir adam uzun bir gezintiden sonra yorgunluk sebebiyle ani bir baygınlık geçirmiş olabilirdi pekala. Ama bunun ne önemi vardı sanki? Hala mı umut? Sanki kimse bilmezse durumun gerçekliği kendisine karşı da kapalı, örtülü kalabilecek, belki kaderi bile kandırması mümkün olacak. Eğer sırrını başkaları öğrenirse o zaman çaresizlik apaçık çıkacaktı ortaya. Dışarıda bir takım sesler, konuşmalar. Anlamaya çalıştı ne söylediklerini. Yabancı ses duyulmuyordu. Adam gitmiş olmalıydı. Şimdi duyulan sadece oğlunun sesiydi. Bu ses de her zamankinden başka, tasalı, hatta bayağı üzüntülü diyebileceği tuhaf bir burukluk vardı. Acaba gerçekten üzülüyor muydu babasının halini? Yoksa böyle bir durumda üzüntülü görünmesi gerektiğini mi düşünüyordu sadece? Oğlunun çocukluğundan beri herhangi bir olay karşısında aşırı telaş, sevinç ya da aşırı bir üzüntü duyduğunu görmemişti. Duygusuz muydu? Buna duygusuzluk da diyemiyordu. Hiçbir şeye önem vermeyecek kadar hayatın boşluğuna inanmış bir çeşit filozoftu belki. Kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen, hiçbir şeye değer vermeyen, kapkara bencil bir yaratık da olabilirdi. Kendisi gibi hassas, duygulu bir babadan böyle bir çocuk nasıl gelmişti dünyaya? Bir bakıma iyiydi böyle oluşu. Kendisi ne kazanmıştı sanki bu kadar içli yaratılışından? Hayatta başarı kazanmak için belki de böyle katı, duygusuz bir yüreğe sahip olmak gerekti. Hoş, oğlunun herhangi bir başarı kazandığı da ileri sürülemezdi ya. Oysa kızı, küçük yaşta bir çiçek gibi solup giden o tatlı, o nazlı yavrucuk. Nasıl altından bir yüreği vardı. O boynuna sarılıp babacığım diye yanaklarını öperken nasıl sıcak bir sevginin dolduğunu hissederdi yüreğine. Kim bilir, belki de bütün babalık sevgisini onun için harcamış, onunla birlikte tüketmişti de oğluna bir şey kalmamıştı. Suçlu kendisiydi ihtimal. Üzüntüyle oğlumu tanımıyorum, anlamıyorum diye mırıldandı. Daha doğrusu birbirimizi tanımıyoruz. Aramızda aşılmaz uzaklıklar var. Bundan sonra kapanmasına da imkan yok. İyi bir baba olmayı samimi olarak istemişti. Kızının ölümüne kadar öyle de olmuştu galiba. Ama iyi baba olmak da ne demekti? Buna kolay kolay cevap verilemeyeceğini biliyordu. Hiçbir kusuru hoş görmeyen, çocuklarına durmadan öğüt veren bir baba mı olmalıydı? Yoksa onları hoş görmesini bilen, kendi çocukluğunu unutmayan, şefkatli bir yürek yeter miydi iyi bir baba olmak için? Hiçbir şey düşünmeden, sadece iyi niyetle davrandığı halde kendiliğinden iyi baba olabilenler vardı. Tersine, bütün didinmelerine rağmen başarısızlığa uğrayanların da haddi hesabı yoktu. Örneğin kendisi. O gerçekten bir sorun olarak durup düşünmüştü bu konuda. Bir zamanlar kendince bir yol çizmeye bile gayret etmişti. Ama içinden gelerek daha neler yapmayı, neler olmayı istememişti ki. İstediklerinden hiçbirini tam olarak elde ettiğini savunamazdı. Hayatta başarı kazanmak istemişti, tanınmak, üne kavuşmak istemişti. Hem de yalnız ressam olarak değil, politika alanında da çalışmak, ilerlemek, yükselmek gizli dileklerinden biriydi. Olmamıştı. Bunun için yeteri kadar cesaretli değildi. Sonra iyi bir koca olmayı da düşünmüştü. Olamadığını biliyordu. Oğluna gelince ona iyi bir tahsil ve terbiye vermek, kendisi için düşündüğü yüksekliklerde onu görmek hevesi hiçbir zaman canlılığını kaybetmemişti yüreğinde. Galiba feleğin bir oyunuydu bu insanoğluna. Babalarla oğullar arasında bitip tükenmek bilmez bir çarpışma vardı. Şu anda kendisinin de hiçbir zaman iyi evlat olmadığını düşünüyordu. Bazen aylarca vaktiyle bir anası, bir babası olduğunu hatırlamadığı bir gerçek. Bir mezarları bile yok zavallıların. Gerçi başlangıçta para bulamamıştı yaptıracak. Ama daha sonraları pekala iki taş diktirebilirdi. Umursamadığından da değil. Olmamıştı işte, eli varmamıştı. Her düşündüğünde öte dünyadakilerin aceleleri olmadığı bahanesini ileri sürerek savsaklamıştı. Ayağa kalkar kalkmaz ilk işim bu olsun dedi içinden. Kendi de öldükten sonra kim yaptıracak, gözleri yaşardı. Zavallı acığını hatırlıyordu. Yoksulluk ve hastalık içinde. Acıklı bir ağıt gibi yaşanıp tüketilen bir hayat. Onu hep bir hasta yatağı içinde hatırladı nedense. Ya babası? O da bir başka alem. Öldüğü günü hatırlıyor. Son dakikaya kadar aklı başındaydı. Hiç belli değildi öleceği. Hiçbir zaman ciddiye alınmış bir insan olmadığı için o anda ölüme gidişi bile oyun gibi gelmişti çevresindekilere. Galiba babası bile öyle sanıyordu. Zaten tuhaf bir hastalık da onu alıp götüren. Yavaş yavaş ayaklarından başlayıp yüreğine kadar soğumuştu vücudu. Hiç acı çekmemiş, hiçbir şeyden şikayet etmemişti. Bu yüzden vasiyetlerine bile şaka gözüyle bakılmış, kimse ne söylediğini, aklında tutmak gerektiğini hissetmemişti. Sonra öyle inanılmaz bir hava içinde göçüp gitmişti adamcağız. Kendoğlu ne yapacaktı acaba o öldüğü zaman? Mezarının başına gelip bir Fatiha okumaya akledebilecek miydi? Bakalım Fatiha okumasını biliyor mu? Yoksa daha ilk geceden üvey anasının koynuna girip dehşetle doğruldu yatağının içinde. Hayır dedi. Bu olmaz, bu olamaz. Deliriyor muyum ben? Ellerini yüzüne kapadı. Böyle bir şeyin pekala olabileceğine inanıyordu o anda. 4. Sıkıntıyla açtı gözlerini. Akşam olmak üzereydi. Evin içinde salt bir sessizlik. Her zamanki gibi yalnız odasında. Bir zaman kımıldamadı yerinden. Gördüğü düşün etkisiyle yüreği hala hızlı hızlı çarpıyordu. Korkunç şeylerdi bunlar. Uyandıktan sonra da kafasının içindeki bulanıklık sürüp gidiyor, çok kez gördüklerinin birer düş olduğuna kendini inandırmakta güçlük çekiyordu. Gece gündüz demeden hep bu sinir bozucu düşlerle boğuşuyordu günlerdir. Başı hep ağrılı, gövdesi hep kurşun gibi ağır. Ben kötü yürekli bir insanım, hepsi bu, diye mırıldandı zayıf bir sesle. Yalnız düşlerinde değil, uyanıkken de durup dururken kafasının içinde beliriveren hayaller sinirlerini yoruyordu. Akıllı bir insanın düşünmemesi gereken şeyler olduğunu biliyordu bunların. Ama onları içinden söküp atmak elinden gelmiyordu. Çok kere bitkin düşüyordu kendi kendisiyle yaptığı savaştan. Aklına gelenlerin alçakça şeyler olduğunu söylemesi işe yaramıyordu. Bu gidişle ölmeden önce aklımı donatacağım galiba diye söylendi öfkeyle. Gene de içinden susturamadığı bir sesin alaylı alaylı niçin olmasın böyle şeyler az mı görülmüş dünyada diye seslendiğini işitmemezlik edemedi. Bu kadar kötü, bu kadar iğrenç olabilir miydi insanlar? O burada acı içinde ölümü beklerken oğluyla karısı aşağıda. Zihninin işlemez hale geldiğini sandı bir an. Olamazdı. Bunu aklına bile getirmemeliydi. Karısı belki öyle kocasına yürekten bağlı, ince düşünüşlü bir kadın değildi ama insaf etmek gerek. Böyle bir şey yapabilmesi için düşünülemeyecek kadar aşağılık, canavar yaratılışlı bir kadın olmalıydı. Oğlu için de aynı şey. Nasıl da düşünebiliyor böyle bir ihtimali? Delilik bu bayağı. Belki ikisi de iyiliği için oturup Tanrı'ya yalvaracak kimseler değil. Bunu biliyor. İçin için bir an önce ölmesini bile diliyorlar ihtimal. Ama biraz mantıkla düşünülürse düşlerine giren olayların gerçekte olmasına imkan bulunmadığı kolayca anlaşılırdı. Acaba gerçekten iyiliğini isteyen kimse çıkmamış mıydı bugüne kadar karşısına? Herkes onu mutlaka sömürmek, mutlaka ondan geçirmek için mi yanına sokulmuştu? Galiba o hep böyle düşünmüştü. Kimsenin samimiyetine inanmamıştı. Her iyiliğin arkasında bir çıkar kokusu aramıştı. Aldatılmaktan korkmuştu. Buna karşı kendisi nasıl davranmıştı sanki? Her zaman savunduğu gibi hiç karşılık beklemeksizin herkes iyilik yapma isteğiyle mi hareket etmişti ömrü boyunca? Burada bir dakika durup düşünmek gerekti işte. Belki bilerek kimsenin kötülüğünü istememişti. Musa'nın emrine aykırı bir davranışı yoktu. Bu yönden vicdanı rahat. Herkes iyilik dağıtma isteğinde de samimi olduğu kabul edilebilir. Ama her zaman elinden gelen her şeyi yapmış, her vaadini yerine getirmiş, varlığını karşılıksız olarak ve çekinmeden ortaya atabilmiş miydi? Bir tehlike söz konusu olduğu zaman. Yatağının içinde bir yandan öbür yana dönerek tekrar gözünün önünde beliren biçimsiz hayalleri uzaklaştırmaya savaştı. Artık büsbütün yatağına bağlı kalacağı günler iyice yaklaşmıştı. Hissediyordu bunu. Sonun başlangıcıydı bu. Olaylara karışacak, onlara dilediği gibi yön verecek gücü kalmamıştı. Dermansızdı. Gene de gizli gizli bir yol bulup kendini bu amansız serüvenden de kurtaracağına inanıyordu galiba. Bundan sonra neler olabileceğini düşündü bir an. Yakında, pek yakında öleceğini daha öğrenmemişler miydi acaba? Öğrenmişlerdi de onlar da kendisinden saklama gayreti içinde miydiler? Şimdi kendisi gibi ötekiler saymaya başlamışlardı günleri belki. Bir yandan da geleceklerini düzene koymak için sessiz bir savaş başlamış olmalı aralarında. Paylaşılacak miras var ortada. Ama kim bilir, bakmışsın uyuşmuşlar, çıkarlarını birleştirmişler. Biri erkek, biri dişi. Gene o biçimsiz çirkin hayaller. Sıkıntıyla doğruldu yatağının içinde. Başında sarhoşluğa benzer bir hafiflik, bir dağınıklık. Morfinin etkisiydi belki. Durup dururken gülmeye başladı, kesik kesik, hıçkırığa benzer bir gülüş. Sonra gene ciddileşti, yataktan kalktı. Dizleri titriyordu. Başı döner gibi oldu. Elbise dolabına yaslanarak durdu. Baş dönmesi geçince yavaş yavaş gezindi bir zaman odanın içinde. Pencereden dışarı baktı. Bahçedeki bakımsız çimenler sararmaya yüz tutmuş. Döndü, kararsız kararsız dolaştırdı bakışlarını, boş duvarlardı. Ayak ucuna basa basa kapıya yaklaşarak dışarısını dinledi. Hiç ses yok. Kapıyı açtı, sofaya çıktı. Merdivenin başına kadar yürüdü. Tekrar dinledi. Hep aynı sessizlik. Nereye gitmiş olabilir bunlar? Bugün oğlunun da evde olması gerek. İkisi birden onu böyle hasta yatağında yalnız bırakarak nereye savuşurlar? Bir iki basamak indi merdivenlerden, başını uzatarak aşağı sofayı gözden geçirdi. Her şey yerli yerinde. Birden geçenlerde Memo'dan dönerken yol üstünde bastıran sancıya yeniden yakalanıverecekmiş gibi telaşlandı. Geri dönmeliydi. Yatağının içinde daha emniyet içinde olurdu ihtimal. Oysa artık kaçacak, sığınacak hiçbir şey kalmadığını biliyordu. İsyan ediyordu. Büyük bir öfke ve kinle. Acıya ve ölüme karşı tek başına bırakıldığını düşünüyordu. Kimseye yardım edemezdi artık ona. Buna rağmen faydasız bile olsa yakınında birisinin bulunmasını istiyordu insan. Susayınca suyunu verecek, acıdan kıvranırken acısını biraz olsun dindirecek. Morfin iğnesini yapmak için ona yardım edecek birisine ihtiyacı vardı. Karısı, oğlu ya da bir başkası, kim olursa olsun, onların elinde artık. İster istemez onların iyiliğine sığınacak. Ölünceye kadar onların eline bakacak, onlardan avuntu bekleyecek, yardım dilenecek. Ölümle karşı karşıya geldiği zaman elini tutup sıkacağı, hem kuvvetle sıkacağı birisi, bir candan yakını bulunmalıydı yanında. Ama onlar dünyadaki en yakınları. İşte bırakıp kim bilir hangi cehenneme savuşup gitmişlerdi. Ya daha sonra, yerinden doğrulamaz hale geldiği zaman, daha ağır hizmetlerinin görülmesi gerekince ne yapacak bunlar? Ucuza tutulmuş pis bir hizmetçinin eline mi bırakacaklar? Dizleri titreye titreye indi merdivenleri. Bir boşluk, bir sahipsizlik. Bırakılıvermişlik hali vardı evin içinde. O kendi eliyle yaptığı duvarlar içinde inleye inleye can vermeye mahkum. Bir ölüm hükümlüsünden ne farkı var sanki? Daha bile kötü. Öyle biri son dakikaya kadar cezasının bağışlanabileceği umudu içinde yaşar. Sonunda bütün heyecanı bir iki saatlik bir bekleme devresi içinde ve birkaç dakikalık bir can verme süresi boyunca devam edip söner gider. Oysa o, günlerce dayanılmaz acılar çekerek ölümü bir kurtuluş olarak bekleyecekti. Taşlığın ortasındaki masaya yaslanarak durdu bir zaman. Bu evin yayılıp bittiği ilk gün geliyor gözlerinin önüne. Mülk sahibi olmanın o tuhaf gururu içinde karısıyla çocuklarına evin köşe bucağını gezdirmiş, sahte bir alçak gönüllülükle çoluk çocuğuna ileride başlarını sokacak bir çatı altı sağlayabildiği için sevindiğini söylemişti. Oysa sevinci çok daha derindi. Büyük bir savaş kazanmış kadar ölçüsüz mutluluklar duyuyordu yüreğinde. İlk defa kimsenin küçük göremeyeceği, kınayamayacağı olumlu bir iş yapmış, bir eser çıkarmıştı ortaya. O zamanlar bu dört duvar içinde, hayatla ölüm arasında günlerce çırpınacağı aklının köşesinden bile geçmemişti. Acaba insanların alınlarında nerede, ne zaman, nasıl ölecekleri yazılı mıydı gerçekten? Eğer böyle bir şey varsa, o bu evi ortaya çıkarmak için delice uğraşırken, Tanrı yukarıda alaylı alaylı gülüyordu ihtimal. Birden mutfak tarafından bir gürültü işiterek irkildi. Karısı mıydı acaba? Seslendi, kimse cevap vermedi. Merak ederek yürüdü mutfağa doğru. Kapı açıktı. İçeri baktı, kimseyi göremedi. Gürültünün dışarıdan gelmiş olabileceğini düşünerek tam geri dönüyordu ki bir tıkırtı daha işiterek durakladı. Adımını içeri atmasıyla birlikte tel dolabın arkasından kocaman bir kedi fırladı. Korkuyla gerildi bir an. Sonra durdu, şaşkın şaşkın bakındılar birbirlerinin yüzüne. Tekrar girdi mutfağın içine. Hayvan can havliyle bahçeye bakan kapıya doğru fırlattı kendisini. Kapı kapalıydı. Tuzağa düştüğünü hissederek döndü, boğuk boğuk miyavlamaya başladı. Acıklı bir anlam okunuyordu yüzünde. İri, çirkin suratlı, yaban bakışlı, tekir bir kediydi bu. Bir sokak kedisi. Gözleri şimşek pırıltılarıyla alev gibi kıpkızıl parlıyordu. Kasları gerilmiş, pençeleri açılmış, sivri, kıvrık tırnakları yuvalarından dışarı fırlamıştı. Kuyruğu sinirli sinirli süpürüyordu yeri. Başında, kulaklarının üstünde, yırtıcı kavgalardan kalma kel izleri. Kapının dibine sinmiş, kesik kesik miyavlamaya devam ederek düşmanının muhtemel davranışını sezmeye çalışıyordu. Şu anda aklından neler geçtiğinin farkında mıydı hayvan acaba? Bunu kendisi de bilmiyordu. Bütün kanı çekilmişti yüzünden. Bakışları donuk ve kıpırtısız. Boğazı anlatılmaz bir dehşet hissiyle sıkışmış. Düşlerinin korkunç yaratığıydı bu. Şeytanın kendisiydi. Dualar okumak istiyordu, dudakları kıpırdamıyordu. Yerinden oynayacak gücü yoktu sanki. Kedi sindiği köşede bütün yabanlığı, yıldırıcı, sinir bozucu miyavlamaları açılmış pis pençeleriyle üstüne atılmaya hazır bekliyordu. Büyülenmiş gibi bakıyorlardı birbirlerine. Korku, tiksinti, öfke gibi karışık duyguların etkisi altında şaşkın ve bitkin. Kımıldamadan, seslerini çıkarmadan ilk hareketin ötekinden gelmesini bekliyorlardı. Kedi adamın kötü niyetini anlamış gibi durup durup boğuk, kısık bir sesle miyavlıyordu. Bu karşılıklı acayip bekleyiş ne kadar devam etti hatırlamıyor. Sonunda hiçbir şey düşünmeden ilerledi. Hayvan yırtıcı bir çığlıkla doğruldu yerinden. Tüyleri kabardı. Sırtını kamburlaştırarak yan yan bir iki adım attı. Sonra gene geri çekildi. Birkaç saniye süren ama ikisine de çok uzun gelen yeni bir bekleyiş oldu aralarında. İlk kez o zaman tıpkı kendisi gibi kedinin de ölümünden korktuğunu hissetti. Çılgınca bir sevinç doldu yüreğine. Tutkulu bir yapışkanlık vardı boğazında. Burada ikisinden birinin ölümü söz konusuydu artık. Alınlarında yazılıydı bu çarpışma, kaçınılamazdı. Ne var ki kader ona yardım ediyordu. Zayıf anında yakalamıştı düşmanını. Burada hakim olan, kuvvetli olan kendisi. Burada galip gelmek için bütün imkanlar kendinden yanayken elinden kaçıracak olursa bir başka korkulu düş içinde artık hiç karşı koyamazdı ona. Birden döndü, arkasındaki kapıyı kapattı. Şimdi bütün kaçış yollarının tıkandığını fark etmişti kedi. Tekrar acı, ölümlü bir sesle miyavlayarak yerinden doğruldu. Son defa baktılar birbirlerine. Artık her şey ortadaydı. Anlıyorlardı birbirlerini. İkisinin de gözlerinde aynı bağışlanması mümkün olmayan, yok edici büyük kinin pırıltısı yanıyordu.